Ayrım 17.
Hoşlandığım ya da hoşlanmadığım şeylerde modayı izleyemem. Ama müzik biliyorsun bir eğitim sorunudur, Ruth tartıştı. Ve opera daha da fazla bir eğitim konusudur. Olamaz mı ki? Ben opera konusunda eğitilmemişim diye karıştı Martin. Ruth başıyla onayladı. Tam öyle diyerek aynı fikirde oldu Martin. Ve gençken yakalanmamış olmamdan dolayı şanslı olduğumu düşünüyorum. Eğer öyle olmuş olsaydı bu akşam duygusal gözyaşları dökerdim ve bu ender çiftin budalaca soytarılıkları seslerinin güzelliğini ve eşlik eden orkestranın güzelliğini artırmaktan başka bir şey yapmayacaktım. Haklısın, bu daha çok eğitim konusu. Ve ben şimdi onun için fazlasıyla yaşlıyım. Bana ya gerçek olmalı ya da hiçbir şey olmamalı. İnandırıcı olmayan aldatıcı bir görünüm apaçık bir yalandır. Ve ufacık Barillo'nun kriz geçirerek kendisi de kriz içinde olan kocaman Tetralani'yi kollarıyla sarsması ve onu nasıl tutkuyla tapındığını söylemesi sırasında büyük operada benim için böyledir. Ruth gene onun düşüncelerini dış görünümün kıyaslamaları ve kurulu düzene inancına göre ölçtü. O kimdi ki o haklı olacak ve bütün kültürlü dünya yanlış olacaktı? Onun sözcükleri ve düşünceleri Ruth üzerinde hiçbir etki yapmadı. Ruth devrimci fikirleri sempati duymayacak kadar çok sağlam biçimde kurulu düzende sabitleşmişti. Her zaman müziğe alışkın olmuştu ve çocukluğundan beri operadan zevk almıştı ve onun tüm dünyası da bundan zevk almıştı. O zaman Martin Eden, zenci orkestralarının müziği ve işçi sınıfı şarkılarından daha yeni peydah olup ne haklı ortaya çıkıyordu ve dünya müziği üzerine yargılar ileri sürüyordu. Ruth ona sinirleniyor ve onun yanında yürürken belli belirsiz bir hakaret duygusu taşıyordu. En iyimser düşündüğü zaman en iyi ihtimalle onun düşüncelerinin anlatımını bir kapriz ve kararsız ve gereksiz bir kaba şaka olarak kabul ediyordu. Ama Martin kapıda ya da iyi geceler dilerken sevecen aşık tavrıyla onun kollarını aldığı zaman ona beslediği aşkın ortaya atılmasıyla her şeyi unutuyordu. Ve sonra uykusuz yatağında son zamanlarda sık sık olduğu gibi böylesine garip bir adamı nasıl sevmiş olduğu ve yakınlarının onaylamamasına karşın onu sevdiği konusunda kafası karışıyordu. Ve ertesi gün Martin Eden sıradan yazılarını bir kenara attı ve İllüzyonun Felsefesi adını verdiği denemesini kızgın bir ateşlilik ve uğraşla ortaya çıkardı. Bir pul onu yolculuklarına başlattı ama o birçok kez pullanmak ve gelecek aylarda birçok yolculuğa çıkmak yazgısındaydı. 25. Maria Silva yoksuldu ve yoksulluğun tüm durumlarına aşinaydı. Ruth için yoksulluk varoluşun iyi olmayan bir durumunu simgeleyen bir sözcüktü. Konu üzerindeki tüm bilgisi bu kadardı. Martin'in yoksul olduğunu biliyordu ve kafasında onun durumu ile Abraham Lincoln'un, Mr. Butler'ın ve başarılı olmuş diğer kimselerin çocukluğunu bir araya getiriyordu. Yoksulluğun hoş olmaktan uzak bir şey olduğunun bilincinde olmasına karşın aynı zamanda yoksulluğun alçalmış ya da umutsuz köleler dışındaki kimseleri başarıya yönelten keskin bir mahmuz olarak yararlı bir şey olduğu gibi rahat bir orta sınıf duygusu taşıyordu. Böylece Martin'in saatini ve paltosunu rehine bırakacak kadar yoksul olduğunu bilmek onu rahatsız etmedi. O hatta bunun er ya da geç onu harekete geçireceğini ve yazılarını bırakmaya zorlayacağına inanarak durumun ümitli bir yanı olarak değerlendirdi. Ruth hiçbir zaman Martin'in zayıflayan ve yanaklarındaki hafif çukurları genişleyen yüzünde açlığı okumadı. Aslında onun yüzündeki değişikliği doyumla gözledi. Bu sanki onu arındırıyormuş, etin fazla posasını ve Ruth'un tiksindiği ama gene de onu çeken hayvansı enerjisini ondan uzaklaştırıyormuş gibi geliyordu ona. Kimi zamanlar onunlayken onun gözlerindeki olağan dışı parlaklığa dikkat etti ve buna hayran oldu. Çünkü o Martin'e daha bir ozan ve bilgin görünümü veriyordu. Ama Maria Silva bu çukur yanaklar ve yanan gözlerde farklı bir öykü okudu. Ve günden güne onlarda olan değişmelere, onlardan onun şansının gelgitlerini izleyerek dikkat etti. Onun paltoyla evden çıktığını ve hava kötü ve soğuk olduğu halde onsuz döndüğünü gördü. Ve hemen sonra onun yanaklarının hafifçe dolduğunu ve açlık ateşinin gözlerini terk ettiğini gördü. Aynı biçimde onun bisikletinin ve kol saatinin gidişini de izledi ve her olaydan sonra onun enerjisinin tekrar arttığını gördü. Aynı biçimde onun çabalarını da izledi ve yaktığı gece yarısı gazının miktarını bildi. Çalışma. O biliyordu ki çalışması farklı bir türden olsa da Martin ondan daha çok çalışıyordu. Ve Maria yediği azaldıkça onun çalışmasının arttığını şaşkınlıkla gözlemledi. Ara sıra açlığın en fazla acı verdiğini düşündüğü zamanlarda onun pişireceğinden daha iyi olduğunu söylemek gibi şakalarla hareketini beceriksizce örterek ona fırından yeni çıkmış bir ekmek gönderecekti. Ve gene aynı zamanda kendi kanından canından olanların boğazlarından keserek ona göndermesinin doğru olup olmadığını içinden tartışarak çocuklarından biriyle bir büyük maşrapa sıcak çorba gönderecekti. Yoksulların yaşamını öylesine iyi bilerek Martin nasıl bunların değerini bilmezlik edebilirdi? Eğer dünyada yardımseverlik diye bir şey varsa işte bu oydu. Evde yiyecek ne kalmış olduğu düşüncesiyle dolmuş olduğu bir gün Maria son 15 sentini bir galon ucuz şaraba yatırdı. Su almak için mutfağa gelmiş olan Martin oturup içmeye davet edildi. Martin onun sağlığına içti ve karşılık olarak o da Martin'in sağlığına içti. Sonra Maria Martin'in girişimlerinin başarısına içti ve Martin James Grant'ın ortaya çıkıp ona çamaşır parası ödemesi ümidine içti. James Grant her zaman borcunu ödemeyen bir gezici marangozdu ve Maria'ya 3 dolar borçluydu. Maria da Martin de yeni yapılmış ekşi şarabı aç karnına içtiler ve şarap çabucak kafalarına çarptı. Tümüyle farklı yaratıklar olarak sefaletleri içinde terk edilmişlerdi ve bilmezlikten geldikleri sefaletleri onları bir araya getiren bağdı. Maria 11 yaşına kadar yaşamış olduğu Azorlara Martin'in gitmiş olduğunu öğrenince çok şaşırdı ve kendisinin ailesiyle birlikte göç etmiş olduğu Hawaii adalarında bulunmuş olmasına iki kat şaşırdı. Ama kendisinin yetişkin bir kadın olduğu ve evlendiği Maui'ye gitmiş olduğunu söyleyince şaşkınlığı her türlü sınırı aştı. Kocasıyla ilk kez karşılaştığı Kalahuli'de o Martin orada iki kez bulunmuştu. Evet, Maria buharlı şeker gemilerini hatırlıyordu ve Martin onlarla bulunmuştu. Evet, bu küçük bir dünyaydı. Ya Vailuku? Orada da. Martin plantasyonun baş kahyasını biliyor muydu? Evet ve onunla birlikte içki içmişti. Ve böylece anılarını anımsadılar ve açlıklarını olgunlaşmamış ekşi şarapta boğdular. Gelecek Martin'e o kadar bulanık görünmedi. Başarı tam karşısında titriyordu. Onu kucaklamanın eşiğindeydi. O zaman karşısındaki didinmeyle yıpranmış kadının derin çizgili yüzünü inceledi, onun çorbalarını ve yeni pişmiş somunlarını hatırladı ve en sıcak minnetin ve insan sevgisinin içinde kaynadığını hissetti. Maria, dedi ansızın, neyinin olmasını isterdin? Maria kafası karışmış olarak ona baktı. Neyinin olmasını isterdin şimdi? Hemen şimdi, eğer elde edebilsem. Birçok ayakkabı, çocuklar için, 7 çift ayakkabı. Onları alacaksın, diyebilirdi. O ciddiyetle başıyla onarlarken. Ama ben büyük bir istek demek istiyorum. İstediğin büyük bir şey. Maria'nın gözleri iyilikle kıvılcımlandı. Martin şakalaşmak istiyordu. Onunla bugünlerde pek az kişinin şakalaştığı Maria'yla. İyi düşün, diye uyardı Martin tam o konuşmak için ağzını açarken. Peki hala? Maria cevapladı. İyi düşündüm. Ev isterim, bu evi, hepsi benim. Ayda 7 dolar kira ödeme yok. Onu alacaksın, Martin bağışladı. Ve kısa bir sonra alacaksın. Şimdi büyük dileğini söyle. Benim tanrı olduğuma inan ve ben sana ne istersen sahip olacağını söylüyorum. Şimdi o isteğini söyle ve ben dinleyeyim. Maria ayık bir biçimde bir süre düşündü. Korkuyor musun? Uyarırcasına sordu. Hayır hayır diye güldü Martin. Korkmuyorum. Sen devam et. En çok büyük, Maria tekrar uyardı. Pekala haydi başla. İyi o zaman. Yaşamdan talep etmeyi düşündüğü en büyük şeyi söylerken Maria bir çocuk gibi derin bir nefes aldı. İyi bir süt çiftliğim olmasını isterim. Bol bol inek, bol bol toprak, bol bol ot. Senin yerine yakın olmasını isterim. Kız kardeşim orada oturuyor. Sütü Oakland'da satırım. Bol bol param olur. Joe ve Nick inek gütmezler. Okula giderler. İkisi de mühendis olur. Demir yolunda çalışır. Evet, süt çiftliği isterim. Maria durdu ve kırpışan gözlerle Martin'e dikkatle baktı. Ona sahip olacaksın diye hemen cevapladı Martin. Maria başıyla onayladı ve dudaklarını saygıyla şarap bardağına ve hiçbir zaman verilmeyeceğini bildiği hediyeyi verene dokundurdu. Martin'in yüreği iyiydi ve hediye sanki verilmiş gibi Maria kendi kalbinde onun bu niyetini değerlendirdi. Hayır Maria diye devam etti. Nick ve Joe gezginci sütçülük yapmayacaklar ve tüm bu çocuklar okula gidebilecek ve bütün yıl boyunca ayakkabı giyebilecekler. O birinci sınıf bir süt çiftliği olacak. Her şeyi tamam. İçinde yaşamak için bir evi, atlar için bir ahırı ve tabii bir inek ahırı olacak. Civcivler, domuzlar, sebzeler, meyve ağaçları ve bunlar gibi her şey olacak. Ve bir iki ücretli adam tutmak için yetecek kadar inek olacak. O zaman sen çocuklara bakmaktan başka bir iş yapmak zorunda olmayacaksın. Hatta eğer iyi bir adam bulursan evlenebilirsin. Ve o çiftliği işletirken sen rahatına bakarsın. Ve Martin geleceğinden dağıttığı böylesi ihsanlardan sonra tek güzel takım elbisesini rehine verdi. Onu Ruth'tan ayırdığı için, bunu yapması için içinde bulunduğu kötü durum umutsuz olmalıydı. Düzgün görünümlü ikinci derecede güzel bir elbisesi yoktu. Kasaba, fırın ve hatta arada sırada kız kardeşinin evine gidebileceği halde Morse'ların evine böylesine sefil bir kılıkla girmeyi hayal bile etmek her türlü cüretin ötesindeydi. Sefil ve hemen hemen ümitsiz didinmeyi sürdürdü. İkinci savaş kaybedilmiş ve çalışmaya gitmek zorunda kalacak gibi görünmeye başlamıştı onu. Bunu yaparak herkesi, bakkalı, kız kardeşini Ruth'u ve hatta bir aylık oda kirası borçlanmış olduğu Maria'yı tatmin edecekti. Yazı makinesinin 2 aylık kirasını ödememişti ve Acenta ya ödeme yapması ya da makineyi geri vermesi için gürültü koparıyordu. Umutsuzluk içinde teslim olmaktan başka her şeye hazır olarak yeni bir taze başlangıç yapabilene kadar yazgı ile ateşkes yapmak için demiryolu postası için memurluk sınavına girdi. Kendisine de sürpriz olacak biçimde birincilikle kazandı. İş garantiydi. Gene de göreve başlaması için ne zaman çağrılacağını kimse bilmiyordu. İşte bu sırada en kötü durumdaydı ki düzenli işleyen yayıncılık makinesi bozuldu. Bir vida kaymış ya da yay haznesi kurumuş olmalıydı ki postacı bir sabah ona kısa ince bir zarf getirdi. Martin sol üst köşeye attı ve Transcontinental Monthly'nin isim ve adresini okudu. Yüreği şiddetle çarptı ve ansızın baygınlık, dizlerindeki garip bir titremenin eşlik ettiği bir yıkılma duygusu duydu. Odasına sürüklendi ve yatağın üzerine oturdu. Zarf hala açılmamıştı ve o anda insanların olağanüstü iyi bir haber alınca nasıl düşüp öldüklerini anladı. Kuşkusuz bu iyi haberdi. Bu ince zarfın içinde el yazması yoktu. Böylece o bir kabuldü. Transcontinental'ın elindeki öyküyü biliyordu. O çan sesleriydi ve dehşet öykülerinden biriydi. Tam 5000 sözcüktü. Ve birinci sınıf dergiler her zaman peşin ödedikleri için içinde çek vardı. Sözcüğü 2 sentten 1020 dolar, o çek 100 dolarlık olmalıydı. 100 dolar, zarfı yırtıp açarken tüm borçları kafasına akın etti. 3.85 dolar bakkala, kasaba 4 dolar düz hesap, fırıncı 2 dolar, manava 5 dolar toplam 14.85 dolar. Sonra oda kirası vardı, 2.50 dolar, öteki aylık peşin 2.50 dolar, aylık yazı makinesi 8 dolar, 1 aylık avans 4 dolar, toplam 31 dolar 85 sent. Ve son olarak rehinciye olan rehinleri artık faizleri eklemeliydi. Saat 5,5 dolar, palto 5,5 dolar, bisiklet 7,75 dolar, takım elbise 5,5 dolar, genel toplam 56 dolar 10 sent. Karşısında havada sanki görülebilir biçimde aydınlatılmış rakamlarla bütün toplamı ve onu izleyen çıkarma işlemini 43 dolar 90 sent artığı gördü. Tüm borçlarını ödediği, bedelini verip tüm rehinleri geri aldığı zaman hala cebinde şıngırdayan prenslere layık 43 dolar 90 sent olacaktı. Ve bunun üstüne oda ve yazı makinesi için bir aylık peşin ödenmiş olacaktı. Bu sırada yazı makinesiyle yazılmış tek sayfalık mektubu çıkarmış ve açmıştı. Çek yoktu. Zarfın içine baktı, onu ışığa tuttu ama gözlerine inanamadı ve titreyen bir telaşla zarfı yırtıp parçalara böldü. Çek yoktu. Satır satır gözden geçirerek, editörün öyküsüne övgülerini çabuk geçerek, mektubun özünün çekin neden gönderilmemiş olduğu cümlesini arayarak mektubu okudu. Böyle bir cümle bulamadı ama onu ansızın mecalsiz bırakan şeyi buldu. Mektup elinden kaydı, gözleri donuklaştı, battaniyeyi çenesine kadar üzerine çekerek geriye yatağın üzerine uzandı. Çan sesleri için 5 dolar, 5000 sözcük için 5 dolar. Bir sözcüğü 2 sent yerine 1 sente 10 sözcük ve yayıncı onu övmüştü de. Ve öykü yayınlandığı zaman çeki alacaktı. O zaman bir sözcüğü en az 2 sent fiyat ve kabul üzerine ödeme yapılacağı tümüyle uydurmaydı. Bu bir yalandı ve onu yanlış yola yöneltmişti. Bunu bilmiş olsaydı hiçbir zaman yazmaya girişmezdi. Çalışmaya giderdi ve bütün bunlar 1 sente 10 sözcük için. Ve okumuş olduğu, yazarların aldığı tüm diğer yüksek ödüller de yalan olmalıydı. Yazarlık üzerine ikinci elden edinilmiş fikirleri yanlıştı. Kanıtı işte buradaydı. Transcontinental 25 sente satılıyordu ve ağırbaşlı, estetik kapağı onun birinci sınıf dergiler arasında olduğunu açığa vuruyordu. Ağırbaşlı, saygıdeğer bir dergiydi ve o doğmadan çok öncelerden beri sürekli olarak yayınlanıyordu. Dış kapakta her ay dünyanın en ünlü yazarlarından birinin Transcontinental'ın esinli görevinin bir edebiyat yıldızı olduğunu ve kendilerinin ilk pırıltılarının bu aynı kapaklar içinde belirmiş olduğunu açıklayan sözleri basılıydı. Ve bu yüce, gururlu, göksel esinli Transcontinental 5000 sözcüğe 5 dolar veriyordu. Büyük yazar geçenlerde yabancı bir ülkede öldü. Korkunç bir yoksulluk içinde. Martin hatırladı. Yazarların aldığı bu muazzam ücret dikkate alınırsa bunda şaşılacak bir şey yoktu. Evet, oltaya gelmişti. Gazete, yazarlar ve onların ücreti konusunda yalan söylüyordu ve o bunun üzerine 2 yılını ziyan etmişti. Ama şimdi oltayı kusacaktı. Artık bir satır bile yazmayacaktı. Ruth'un yapmasını istediği şeyi, herkesin yapmasını istediği şeyi yapacaktı. Bir işe girecekti. Bir işe girmek fikri ona Joe'yu hatırlattı. Martin imrenerek derin bir soluk aldı. Günlerce günde 19 saat çalıştığı günlerin etkisi üzerinde güçlüydü. Ama o zaman Joe aşık değildi ve aşkın sorumluluklarından hiçbirisi üzerinde yoktu ve o işsizlik ülkesinde aylaklık edebilirdi. Martin ise uğruna çalışacağı bir şeye sahipti ve çalışmaya gidecekti. Ertesi sabah erkenden iş aramaya başlayacaktı ve Ruth'a da yolunu düzeltmiş olduğunu ve babasının bürosuna girmeye istekli olduğunu bildirecekti. 5.000 sözcüğü 5 dolar, 1 senti 10 sözcük. Sanatın piyasa fiyatı buydu. Düşünceleri içinde ilk aklına gelen bunun düş kırıklığı, bunun yalanı, bunun alçaklığıydı ve kapalı göz kapaklarının altında ateşli rakamlarla bakkala 3 dolar 85 sent borcu yanıyordu. Ürperdi ve kemiklerinin içinde bir sızlama duydu. Özellikle kaba etleri ağrıyordu. Başı ağrıyordu, başının üstü ağrıyordu, başının arkası ağrıyordu ve başının içindeki beyni ağrıyordu ve şişmiş gibiydi. Kaşlarının üzerindeki ağrı ise dayanılmazdı ve kaşlarının alt yanında göz kapaklarının altına acımasız 3 dolar 85 sent yerleşmişti. Bundan kurtulmak için gözlerini açtı ama odanın beyaz ışığı göz yuvalarını dağlar gibi oldu ve bu onu gözlerini kapamaya zorladığı zaman 3 dolar 85 sent onu tekrar karşıladı. 5.000 sözcük için 5 dolar, 1 sente 10 sözcük. Bu belirli düşünce beynine yerleşti ve göz kapaklarının altındaki 3 dolar 85 sentten kurtulamadığı gibi artık ondan da kurtulamadı. Bu birincisi üzerinde değişiklik olur gibi oldu ve onun yerine 2 dolar alev alev yanmaya başlayıncaya kadar bunu merakla izledi. Ah diye düşündü, bu fırıncıydı. Sonra beliren toplam 2 dolar 50 sent idi. Bu kafasını karıştırdı ve bunun çözümü ölüm kalım sorunuymuş gibi bunun ne olduğunu düşünüp durdu. Birine 2 dolar 50 sent borçluydu. Bu kesindi ama bu kimdi? Zorba ve kötü niyetli evrenin ona verdiği görev bunu bulmaktı. Ve o cevabı boşu boşuna ararken aklının sonsuz koridorlarında ufak tefek anı ve bilgilerin depolandığı her tür sandık odası ve salonu açarak dolaştı durdu. Birkaç asır sonra cevap kolaylıkla herhangi bir çaba olmadan geliverdi. O Maria'ydı. Büyük bir ferahlamayla ruhunu göz kapaklarının altındaki işkence bölmesine yöneltti. Problemi çözmüştü. Şimdi rahatlayabilirdi. Ama hayır, 2 dolar 50 sent sönüp kaybolmuştu ve onun yerinde şimdi 8 dolar yanıyordu. Bu kimdi? Yeniden aklının sıkıcı dönemeçlerinde dolaşmak ve bulmak zorundaydı. Bu araştırmalarla ne kadar uğraşmıştı bilmiyordu ama muazzam bir zaman geçmiş gibi göründükten sonra kapının vurulması ve Maria'nın hasta olup olmadığını sorması ile geriye kendine geldi. Yalnızca biraz kestirdiğini söyleyerek kendisinin de tanıyamadığı boğuk bir sesle cevapladı. Odadaki gece karanlığına dikkat edince şaşırdı. Mektubu öğleden sonra 2'de almıştı ve hasta olduğunu anladı. Sonra 8 dolar göz kapaklarının altında için için yanmaya başladı ve o pranga mahkumiyetine geri döndü. Ama o kurnazlaşmıştı. Aklının içinde dolaşıp durmasına gerek yoktu. Salaklık yapmıştı. Bir kolu çekti ve aklı onun çevresinde dönmeye başladı. Canavar gibi bir şans çarkı, bir anılar atlı karıncası, kendi çevresinde dönen bir bilgelik alanı girdabı onu içine alıp Martin karanlık bir kargaşa içinde döne döne savrulana kadar daha hızlı ve daha hızlı döndü. Oldukça doğal olarak kendisini bir silindirli ütü makinesinin başında makineye kolalı kola ağızları verirken buldu. Ama bunu yaparken kola ağızları üzerinde basılmış sayılara dikkat etti. Yakından bakıp kola ağızlarından birinin üzerinde 3 dolar 85 senti görene kadar bunun çamaşırları yeni bir işaretleme biçimi olduğunu düşündü. O zaman bunun bakkalın faturası olduğunu ve makinenin tezgahında uçuşup duranların faturalar olduğunu anladı. Aklına kurnaz bir fikir geldi. Faturaları yere atacak ve böylece onları ödemekten kurtulacaktı. Düşünür düşünmez yaptı ve kol ağızlarını olağanüstü kirli döşemeye savururken onları kinle buruşturdu. Yığın durmadan büyüdüğü ve her fatura 1000 kere çoğaldığı halde o 2,5 dolarlık yalnızca bir fatura buldu. Bu Maria'ya borçlu olduydu. Maria ödeme için zorlayacak demekti bu. Ve o cömertlikle karar verdi ki ödeyeceği tek fatura bu olacaktı. Böylece o atılmış yığından Maria'nınkini aramaya başladı. Uzun süre umutsuzca aradı ve otel menajeri o şişman Hollandalı içeri girdiğinde hala arıyordu. Menajerin yüzü öfkeyle alevlendi ve evrende yankılanan gür bir sesle bağırdı. Bu kol ağızların bedelini senin ücretinden keseceğim. Kol ağızları yığını bir dağ haline aldı ve Martin biliyordu ki onları ödemek için 1000 yıl didinmeye mahkumdu. Evet, menajeri öldürmek ve çamaşırhaneyi yakmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Ama iri Hollandalı onu ensesinden kavrayıp aşağı yukarıdan settirerek onun niyetini boşa çıkardı. Onu ütü masalarının, sobanın, silindirli ütü makinesinin üzerinde, dışarı yıkama odasında, yıkama makinesinin, sıkma makinesinin üzerinde zıplattı. Martin dişleri takırdayıncaya ve başı ağrıyıncaya kadar zıpladı ve Hollandalı'nın böylesine güçlü oluşuna hayran oldu. Ve sonra kendini silindirli ütü makinesinin karşısında buldu. Bu kez diğer yandaki bir yayıncının makineye verdiği kolazlarını makineden alıyordu. Her kolazı bir çekti ve Martin onları kaygı ve bekleyişin ateşi içinde inceliyordu. Ama o tümü boştu. Orada durdu ve 1 milyon yıl kadar boş çekleri aldı. Doldurulmuş olabilecekleri düşüncesiyle hiçbirini kaçırmadan. Sonunda onu buldu. Titreyen parmaklarıyla onu ışığa tuttu. $5'lıktı. Aha! Ütü makinesinin ötesinden yayıncı güldü. Peki hala o zaman seni öldüreceğim, dedi Martin. Baltayı almak için dışarıya çamaşır odasına gitti ve orada Joe'yu el yazmalarını kolalarken buldu. Onu vazgeçirmeye çalıştı. Sonra baltayı ona savurdu ama silah havada asılı kaldı. Martin kendini yeniden ütü odasında bir kar fırtınasının ortasında buldu. Hayır, düşenler kar değildi. En küçüğü $1000'dan az olmayan büyük miktarlı çeklerdi. Onları toplamaya ve yüzlük paketler halinde her paketi güvenli bir biçimde sicimle bağlayarak sınıflandırmaya başladı. Başını işinden kaldırdı ve Joe'yu karşısında durmuş ütüler, kolalı gömlekler ve el yazmaları ile hokkabazlık yaparken gördü. Zaman zaman uzanarak aldığı bir çek destesini de uçuşan, muazzam bir daire halinde süzülerek çatıdan geçip gözden kaybolan şeylere kattı. Martin ona vurdu ama o baltayı da alıp uçan halkaya kattı. Sonra Martin'i de çekti ve onu da halkaya ekledi. Martin çatıdan yukarı yükseldi ve el yazmalarını kucakladı. Öyle ki aşağıya geldiğinde koca bir kucak dolusu vardı. Ama aşağı iner inmez yeniden yükseldi ve ikinci, üçüncü kere ve sonsuz kere daire çevresinde uçtu. Çok uzaktan çocuksu ve tiz bir sesin şarkısını duyabiliyordu. Yine vals yaparak döndür beni, dört bir yana Vili, dört bir yana, dört bir yana. Çekler, kolalı gömlekler ve el yazmalarından oluşan saman yolunun ortasında baltayı ele geçirdi ve aşağı indiğinde Joe'yu öldürmeye hazırlandı ama aşağı inmedi. Onun yerine gece 2'de ince bölmeden iniltilerini duyan Maria bedenine kızgın ütüler ve acıyan gözlerine ıslak bezler koymak için odasına girdi. 26. Martin Eden sabahleyin iş aramaya gitmedi. Sayıklamaları geçip ağrıyan gözlerle odada etrafına bakındığında öğleden çok sonraydı. Gözcülük yapan Silva kabilesinden 8 yaşındaki Maria onun kendine geldiğini görünce keskin bir çığlık attı. Maria mutfaktan koşup geldi. İşten nasırlanmış elini sıcak alnına koydu ve nabzını tuttu. "İstersen yeme," diye sordu. Martin başını salladı. Yemek yemek isteklerine en uzak şeydi ve yaşamı boyunca hiç acıkmış mıydı diye düşündü. ''Hastayım Maria'' dedi zayıf bir içinde. ''Nedir bu biliyor musun?'' ''Grip'' diye cevapladı. ''2-3 gün iyi olursun. Şimdi yememek iyi. Sonra çok yenebilir. Yarın yenebilir belki.'' Martin hastalığa alışık değildi. Maria ve küçük kızı odadan gidince kalkmayı ve giyinmeyi denedi. Dönen başı ve açık tutamayacağı kadar ağrıyan gözleriyle üstün bir irade çabası göstererek duyguları tarafından masanın üzerinde yarı yolda bırakılmak üzere yataktan çıkmayı başardı.